Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, çok partili hayata dönüş, Demokrat Partili yıllar, 27 Mayıs darbesi ve 27 Mayıs darbesini müteakiben 1961 anayasasıyla kurulmaya çalışılan yeni vesayetçi rejimin özellikleri, bu çerçevede sosyolojide, iktisadi alanda ve siyaset yelpazesindeki değişiklikleri, dış politikadaki gelişmeleri ele alıyoruz. 1967 yılına kadar geldik. 1967 yılı bu dönemin önemli kilometre taşlarından birisi. Siyasi yelpazenin yeniden oluştuğu, İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela bölündüğü, Güven Partisi'nin kurulduğu bir yıl. Bu dönem aynı zamanda özellikle Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasıyla beraber Demokrat Parti'nin bilhassa Kıbrıs'taki gelişmeler karşısında Demokrat Parti'nin Dışişleri Bakanı'nın ve Menderes'in gayretleriyle Türkiye'nin Kıbrıs'ta müdahil olmasının beraberinde getirdiği imkanlarla Kıbrıs'taki gelişmelere müdahil olduğu Türkiye'nin ve aynı zamanda Kıbrıs'ta Rumların, Yunanistan'ın desteğiyle beraber oradaki Türk toplumuna ciddi anlamda baskı uyguladığı, onları adadan silmeye, yok etmeye, siyasi varlıklarını ortadan kaldırmaya yöneldiği yıllar ve dolayısıyla Türkiye'nin de buna karşı mücadele ettiği yıllar. Bu mücadele aynı zamanda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilere de geriyor. Bu yıl Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Amerika Birleşik Devletleri gezisine çıkıyor. Bu bahsettiğimiz gerginlikleri müteakiben Johnson mektubu hatırlayacaksınız. Başbakan İsmet İnönü de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Bu da üst düzey ziyaretlerden birisi. Amerikan Başkanı Johnson'un davetlisi olarak Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve beraberindeki heyet 2 Nisan'da New York'a varıyor. 10 günlük gezinin İlk gecesini Philadelphia'da geçiren Sunay'ın Washington'a gelişinden 8 saat önce Türk Büyükelçiliği'nin 60 metre yakınında uzaktan kumandalı bir bomba patlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Federal Polisi olaya ilişkin çok yönlü bir soruşturma başlatırken Sunay'ın gezi programı ile ilgili güvenlik önlemleri artırılıyor. Başkan Johnson ve eşinin Sunay çifti onuruna 3 Nisan gecesi Beyaz Saray'da verdikleri yemekte bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sunay, Türkiye'nin çok ağır bir savunma yükü altında olduğunu, kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için dış yardıma ihtiyaç duyulduğunu, sürekli bu yardımlara dayanma düşüncesinde olmadıklarını, Kıbrıs sorununda kalıcı ve barışçı bir çözümden yana olduklarını ancak bir oldu bittiye hiçbir zaman izin vermeyeceklerini ifade ediyor. İki ülke arasında yapılan resmi görüşmeler sonunda Türk-Amerikan ortak bildirisi yayınlanıyor. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin ekonomik ve askeri alanlarda daha da geliştirileceği, Kıbrıs sorununda adil bir çözüme ancak ikili görüşmeler yoluyla varılabileceği, Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'da barış girişimlerinin sonuçsuz kalışının üzüntü verici olduğu, Türkiye'nin NATO ve dünya barışında oynadığı rolün önemi vurgulanıyor. Gezisi sırasında Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından Eisenhower'la görüşen Sunay, 12 Nisan'da Türkiye'ye dönüyor. Davetin asıl önemli yanı Kıbrıs bunalımı nedeniyle Johnson'un Türkiye'ye karşı takındığı olumsuz tavrın bir ölçüde giderilebilmesi. Bu amaçla gezi yapılmış. Ancak gezinin protokol açısından aksaklıklarla dolu oluşu, iki günlük resmi görüşmeler dışında turistik bir havaya bürünmesi Türk basınında ve kamuoyunda eleştirilere konu oluyor. 9-10 günlük bir gezi ama iki günlük bir resmi görüşme söz konusu. Bu arada Kıbrıs meselesi hararetine devam ediyor. Albay Grevas'ın örgütlediği Rum Milli Muhafız Kuvvetleri'nin Boğaziçi ve Geçitkale'deki toplu katliam teşebbüslerinden sonra Türkiye'nin askeri müdahale kararı almasına kadar varan Kıbrıs krizi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'un özel temsilcisi ve Birleşmiş Milletler arabuluculuk girişimleri sonucu 2 Aralık'ta anlaşmayla son buluyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1960'ta kurularak Birleşmiş Milletler'e üye olmasından sonra Güvenlik Konseyi kararlarına konu olan Kıbrıs sorunu 1965'e kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemine hiç alınmamıştı. Ancak Makarios'un girişimleri sonucunda Genel Kurul 11-17 Aralık 1965 tarihleri arasında Kıbrıs sorununu görüşmek üzere toplandı. Toplantıda çoğunluğu Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmayan bağlantısız devletlerin 31 devlet önerisi diye bilinen önerisi oylamaya sunuldu. Kıbrıs'ın bağımsızlığını ve bütünlüğünü vurgulayan içeriğiyle adada iki farklı toplum ve talep bulunduğunu yadsıyarak Cumhuriyet'in egemenliğini esas alan öneri Yunanistan ve Kıbrıs Rum toplumunun taleplerini yansıtıyordu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada Türkiye, ABD, Arnavutluk, İran ve Pakistan'ın red oyu verdiği öneri 54 çekimser ve 47 olumlu oyla kabul edildi. Türkiye'de genel kurul kararının yankıları sürerken Yunanistan'da da siyasal istikrarsızlık dönemine girilmesiyle önemli gelişmeler oldu. İstikrarın sağlanması amacıyla 1966'da seçimlere gidilmek istendiyse de bunda başarı sağlanamadı ve 21 Nisan 1967'de bir grup albay darbe yaparak yönetime el koydular. Bu dönemde Yunanistan'ın amacı Enosis politikasını kuvvete başvurmadan ve müzakerelerle gerçekleştirmekti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda cesareti artan Yunanistan, güç kullanması halinde bu kararın kendisi aleyhine yaratacağı sonuçları hesaplayarak barışçı yöntemleri denedi. Bu çerçevede 9 Eylül'de Keşan'da ve 10 Eylül'de Dede Ağaç'ta bir araya gelen Yunan Başbakanı Kolias ile Demirel'in görüşmeleri sırasında Yunanistan, Türkiye'nin Kıbrıs'ı Yunanistan ile birleştirmesini kabul etmesi halinde adada üsler ve Batı Trakya'da tavizler vermeyi önerdi. Bu öneri 1966'da yine daha önce Yunan hükümeti tarafından yapılmış, Türkiye tarafından reddedilmişti. Demirel'in öneriyi aynı şekilde reddetmesi üzerine müzakereler sonuçsuz kaldı. Türkiye yürürlükteki anlaşmaların tarafların rızası olmadan değiştirilmemesi, Kıbrıs'ta iki toplumdan hiçbirinin diğerine hükmetmemesi, Lozan Antlaşması ile kurulan dengenin bozulmaması ve Kıbrıs sorunu için Enosis dışında çözüm aranması konularında ısrarcı oldu. Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında Yunanistan bir anda Enosis'i gerçekleştirme yolunda askeri hazırlıklara girişirken öte yandan Batı Trakya'daki Türkler üzerindeki baskıyı artırmaya başladı. Bu gergin ortamda 1964 Kıbrıs bunalımı sırasında adaya geri dönen Albay Grivas'ın örgütlediği Rum Milli Muhafız Kuvvetleri Türklerin toplu halde yaşadıkları Boğaziçi ve Geçitkale köylerinde toplu imha girişiminde bulundu. Katliam girişiminde bulundu. Bunun üzerine 16 Kasım'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümete gerektiğinde silahlı kuvvet göndererek Kıbrıs'a müdahale yetkisi verdi. Donanmanın Akdeniz'e açıldığı 17 Kasım günü Türkiye, Grivas'ın adadan ayrılması ve 1964'ten beri Kıbrıs'a gönderilen 1000 kişilik Yunan askerinin geri çekilmesi durumunda müdahaleden vazgeçeceğini bildirdi. ABD Başkanı Johnson'un özel temsilcisi ve Birleşmiş Milletler arabuluculuk girişimleriyle Yunanistan askerlerini geri çekmeyi, Türkiye'de müdahaleden vazgeçmeyi kabul etti. Türkiye ile Yunanistan'ın 2 Aralık 1967'de anlaşmaya varmaları ile bunalım sona erdi. Anlaşmanın hemen ardından Kıbrıs Türkleri 29 Aralık 1967'de 1960 Anayasası'nın tam olarak işletilmesi gerçekleştirilene kadar kendi yönetimlerini kendilerinin sağlayacağını ilan ederek Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'ni kurdular. Yönetimin ilan edilmesi ve bağlı kalınacak 18 prensibin açıklanmasıyla Kıbrıs'ta federal bir devlet kurulması açısından önemli bir adım atıldı. İşte Kıbrıs meselesinin anlattığımız tarih boyunca özellikle 50'lerin ortasından itibaren fondaki önemli konulardan birisi olduğunun artık anlaşıldığını zannediyorum. Bu önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Bu yıl Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkilerinin gelişmesi bakımından da önem arz ediyor. Türkiye ile Sovyetler Birliği ilişkilerinde 1965'ten beri gözlemlenen gelişmeler, inşa edilecek 7 fabrika için Türkiye'ye teknik yardım yapılmasını öngören ekonomik yardım anlaşmasının 25 Mart'ta imzalanmasıyla somut bir sonuca ulaşıyor. Kruçev liderliğindeki Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 20. Kongresinde kabul edilen barış içinde bir arada yaşama ilkesi, Sovyetler Birliği'nin başta gelişmek olan ülkeler olmak üzere tüm dünya devletleriyle ilişkilerini düzeltme politikasının bir ifadesi oldu. Sovyetler Birliği'nin söz konusu tutumu Türkiye'de de bu ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesi yolunda bir etki meydana getirdi. Ama 27 Mayıs 1960'taki askeri darbe Menderes hükümetinin son zamanlarında başlayan Sovyetler Birliği ile yakınlaşma teşebbüsünü kesintiye uğrattı. 1964 Kıbrıs olayları ve sonrasındaki gelişmeler ise Türk-Sovyet ilişkilerinin yeniden gelişmesine imkan tanıdı. Sovyetler Birliği 1964 Kıbrıs olayları sırasında Türkiye'nin adaya müdahalesine karşı çıkarak sık sık notalar yayınlamıştı. Ancak Kıbrıs'a müdahale etmesi durumunda Türkiye'ye yaptırımlar uygulama tehditleri içeren ve Johnson mektubu olarak bilinen Amerikan uyarısı sonrasında Türkiye'nin ABD ile ilişkileri gerginleşti. Mektup nedeniyle ABD'ye karşı gelişen tepkiler Türkiye'nin ABD önerisini çok taraflı güçe katılmayı reddetmesi ve ikili anlaşmaları gözden geçireceğini beyan etmesiyle somutlaştı. Böylece taraflar arasındaki gerginlik 1950'lerin sonunda başlatılan Sovyetler ile ilişkileri geliştirme politikasını harekete geçirdi. 1960'ların ortalarından itibaren Türkiye, Sovyetler Birliği ile olduğu kadar diğer Doğu Bloğu ülkeleriyle de ilişkilerini geliştirmeye yöneldi. 1964 yılı sonlarında Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Sovyetler Birliği'ni ziyaret etti. Bu ziyaretin karşılığında önce 4-13 Ocak 1965 tarihlerinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek Sovyeti Başkanı Podgomi Başkanlığında bir Sovyet parlamento heyeti, ardından Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Gromyko Türkiye'ye geldi. Ziyaretler sırasında taraflar arası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusu görüşüldü. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin Kıbrıs konusunda Yunanistan'ın savunduğu Enesis tezine karşı olduğu açıklandı. Yani dikkat edin, Türkiye ile Sovyetlerin yakınlaşması dış politikada da Sovyetler Birliği'nin Kıbrıs konusunda sadece Türkiye karşıtlığıyla ifade edilen politikasında değişikliğe yol açıyor. Başbakan Suat Hayri Ürgüplü'nün 9-17 Ağustos 1965 tarihleri arasında Sovyetler Birliği'ni ziyaret etmesiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hızlı bir gelişme dönemine girdi. Ürgüplü'nün görüşmeleri sonrasında Sovyetler Birliği'nin krediler yoluyla ve bedelleri ihraç ürünleriyle ödenmek üzere yardım sağlayacağı, ayrıca 10 kadar sanayi tesisinin ortaklaşa kurulacağı açıklandı. Bu teşebbüsün hayata geçirilmesi amacıyla incelemeler yapmak üzere bir Sovyet uzman heyeti 30 Eylül'de Türkiye'ye geldi. Yine daha önce konuşmuştuk değerli dinleyiciler, hatırlayacaksınız. Türkiye Batı İttifakı ile beraber hareket ediyor. Fakat Batı İttifakı ve bilhassa Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye sadece bir tarım ülkesi misyonu veriyorlar. Türkiye bu misyonun ötesinde arayışlara girince, sanayileşme arayışlarına girince ve bunları temin etmek için önce Batı'dan kredi ve teknoloji transferi isteyince Batılı müttefiklerimizin bundan çok uzak olduğunu görüyoruz. Bu durum karşısında arayış içerisine giren Türkiye ve Menderes neticede Sovyetler Birliği'ni anlaşarak hem kredi almak hem de yüksek teknoloji transferi marifetiyle Türkiye'de sanayileşmenin hızlanacağı bir çerçeve geliştirmeye çalışıyorlar. Aslında Menderes'in bu politikası daha sonraki yıllarda ister istemez dünyayı, Türkiye'nin pozisyonunu doğru okuduğu için diğer iktidarların da takip ettiği bir politika oluyor. 1965 seçimleriyle iktidara gelen Adalet Partisi bir önceki dönemde izlenen Sovyet politikasını sürdürdü. İki devlet arasında 12 Kasım 1965'te bir ön protokol, 7 Aralık 1965'te de bir ön anlaşma imzalandı. Sovyetler Birliği Dışişleri Bakan Yardımcılarından Semenov ile 14-17 Eylül, Başbakan Kosygin ile 20-27 Aralık 1966 tarihleri arasında Türkiye ziyaretleri oldu. Görüşmeler sonrasında Türk-Sovyet ilişkilerinin geliştirileceği teyit edildi ve alınan kararlar doğrultusunda 25 Mart 1967'de Türkiye'de inşa edilecek 7 fabrika için teknik yardım yapılmasını öngören ekonomik yardım anlaşması imzalandı. 19-29 Eylül 1967 tarihlerinde de Başbakan Süleyman Demirel Sovyetler Birliği'ni ziyaret etti. Geliştirilen ilişkiler çerçevesinde 1968 ve 1969 yıllarında Arpaçay Barajı, İskenderun Demir Çelik Tesisleri, İzmir Ali Dağ Rafinerisi, Seydişehir Alüminyum Tesisleri ile ilgili anlaşmalar imzalandı. Dikkat buyurun lütfen değerli dinleyiciler. Bu hani birisi önemli baraj, diğerleri demir çelik tesisi, rafineri ve alüminyum tesisleri. Yani sanayi, ağır sanayi için temel tesisler ve bunları Türkiye müttefiki olan Batı ile işbirliği halinde değil, Sovyetler Birliği ile işbirliği halinde kurabildi. Batı ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bugün gördüğümüz problemlerin kökeni Batı ile kurduğumuz müttefiklik ilişkilerinin kurulduğu dönemde de var. Batı Türkiye'ye kendince bir misyon biçiyor ve Türkiye'nin bunun dışında hani tarım ülkesi olmak dışında sanayileşmesine izin vermeyecek, bunu teşvik etmeyecek. Öyle ki hani Türkiye'yi bu konularda Sovyetler Birliği'ne muhtaç edecek hale getiriyor. Batı ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinde, dinamiklerinde bu gerginliğin yer aldığını bugünkü analizlerde de, bugünkü Türkiye-Batı ilişkilerinde de asla unutmamak lazım. Batı için önemli olan evet bir müttefiklik ama her zaman kontrol altında ve tabi bir müttefiklik isteniyor. Bunun altını tekrar çizelim. Türkiye, Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik politikasının Türkiye-ABD ilişkiler açısından da sonuçlar doğurmasını beklemişti. Nisan 1966'da ikili anlaşmaların yeniden düzenlenmesini gündeme getiren Türkiye, Amerikan askeri personelinde sayısal indirim yapılmasını ve Türkiye'deki üslerin Türkiye tarafından denetlenmesini istedi. Türkiye'nin Sovyetler ile özellikle ekonomik ilişkilerini geliştirdiği bu dönemde, ABD 1964'te bozulan ilişkileri düzeltmek için Türkiye'nin önerilerini kabul etti. Yani dikkat buyurun, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı ile ittifakındaki problemleri de dengelemek ve çözmek için çok yönlü bir dış politika izlemesi lazım geldiğini idrak ediyor. Yani sadece ekonomik, ticari alandaki işbirliği değil, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ile kurulan ilişkilerdeki bir takım problemli alanları düzeltebilmek açısından da bir dengelemeye ihtiyaç duyuyor. Bu önemli. Özellikle tekrar söylemek lazım. 1940'ların sonunda Türkiye-Batı ittifakı çerçevesi çiziliyor. Bu ittifak sırasında özellikle Sovyetler Birliği'nin tehdidi veya bu tehdidin çok güçlü olarak algılanması Türkiye-Batı ittifakının kurulurken bir takım problemlerinin görülmesini engelliyor. Ama zaman içerisinde Türkiye bunu fark ediyor. İşte Menderes, daha sonra Demirel bu çerçevede politika yürütüyorlar. Ama ne yazık ki içeriden cuntacılar, darbeciler hep Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkili bir şekilde meşru hükümeti zorlayacak ve Sovyetler Birliği ile ilişkileri soğutup Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini Amerika Birleşik Devletleri'nin istekleri doğrultusunda tahkim edecek bir dış politikayı darbeler döneminde veya müdahalelerle hayata geçirmeye çalışıyorlar. Değerli dinleyiciler, Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir başka programda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
Dünden Yarına Türkiye.